Ayrım 28, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 267. Preston'un uçağı saat 5'e biraz kala indi. Park'tan arabasını aldı, M4 otoyoluna çıktı. Doğuya sapıp Londra'ya gideceği yerde batıya saparak Berkshire'a yollandı. 30 dakika sonra gideceği yere vardı. Burası Aldermaston kasabası yakınında bir kuruluştu. Kısaca Aldermaston diye anılan Atom Silahları Araştırma Kuruluşu, kendilerine hedef arayan barış göstericilerine çok cazip gelirdi. Ama aslında yaygın alanı olan bir üniteydi. Bir yandan nükleer mekanizmaların dizaynını ve yapımını gerçekleştirirken, bir yandan kimya fizik araştırmaları yapar, bilinen patlayıcılarla, mühendislikle, soyut ve uygulamalı matematikle, radyobiyolojiyle, tıpla, sağlıkla, güvenlik standartlarıyla ve elektronikle de ilgilenirdi. Bunların yanında çok da gelişmiş bir metalürji bölümü vardı. Yıllar önce Aldermaston bilimcilerinden biri Ulster'da istihbarat görevlilerinden kurulu bir topluluğa konferans vermiş, İRA bomba yapımcılarının tercih ettiği metalleri anlatmıştı. Preston da dinlemişti o konferansı. Galler yöresinden gelen bilim adamının adını da hatırlıyordu. Doktor Duffy Wayne Evans holde onu beklemekteydi. Preston kendini tanıttı, doktora yıllar önce vermiş olduğu konferansı hatırlattı. ''Vay vay, amma bellek varmış sizde'' dedi doktor galler aksanıyla. ''Pekala Bay Preston, size nasıl bir yardımda bulunabilirim?'' Preston elini cebine daldırdı, mendili çıkardı, içindeki üç diski göstermek üzere uzattı. ''Bunlar Glasgow'da birinin üstünde bulundu'' dedi. ''Ben anlayamadım. Ne olduklarını ve neye yaradıklarını bilmek isterdim.'' Doktor disklere dikkatle baktı. ''Kötü amaçla mı sizce?'' ''Olabilir.'' ''Test yapmadan bilmek zor'' dedi metalürjist. ''Bakın, bu gece yemeğe davetliyim. Yarın da kızımın düğünü var. Pazartesi bunlara bir takım testler uygulayıp sizi arasam olur mu?'' ''Pazartesi iyidir'' dedi Preston. ''Ben de aslında bir iki gün işe gitmiyorum, evde olacağım. Size Kensington'daki numaramı verebilir miyim?'' Doktor Wynn Evans acele yukarı çıktı, diskleri kasasına kilitledi. Preston'a veda edip yemek davetine yetişmek üzere çıktı. Preston da çıkıp Londra'ya döndü. O yolda giderken Manvet Hill'daki, yani Yorkshire'da, dinleme istasyonu tek bir çığlığa benzer sinyal aldı. Gizli bir vericiden önce Manvet aldı ama Galler'deki Brodie ile Bedfordshire'daki Chick Sense'le aldılar. Yer saptamayı bilgisayarlar yaptı, Kuzey Sheffield tepelerinde bir yerdeydi. Sheffield polisi oraya vardığında, Bansler'la Pontefract arasındaki yol üzerinde ıssız bir yörede, yol yanındaki alanda buldu kendini. Kimseler yoktu. Aynı akşam Cheltenham iletişim merkezindeki nöbetçi subaylardan biri müdürün odasında bir içki teklifini kabul etti. Aynı herif dedi, arabasında taşıyor, verici de iyi bir aygıt, havada 5 saniye sürdü, şifresi de çözülecek gibi değil. Önce Derbyshire, Peak yöresi, şimdi de Yorkshire tepeleri. Herif Kuzey Midlands taraflarında herhalde. Peşini bırakmayın dedi müdür, uykuda bir vericinin birden harekete geçişi çoktandır olmamıştı, acaba ne diyor? Binbaşı Valeri Petrovski'nin dediği şeyi aslında verici o gittikten çok sonra vermişti. Mesaj da şuydu: İkinci kurye hiç gelmedi. Yerine gelecek olanın gelişini bildirin. Birinci şişe aktamar masada boş duruyordu. İkincisi de boşalmaya yakındı. Marchenko'nun yüzü kızarmıştı ama canı istedi mi öyle iki şişeyle yıkılacak adam değildi. Nitekim şimdi de kontrolü yerinde gibi görünüyordu. Karpov hiç keyif için içki içmediğini, hele yalnızken hemen hiç içmediğini düşündü. Diplomatik görevlerdeyken zaman zaman midesine bir miktar alkol yüklemek zorunda kalıyordu. Gerekti mi kafasını iyi kullanırdı. Bugün ayrıca Yasyanevo'dan çıkmadan yarım kilo tereyağı yemişti. Yağlar midesini astar diyor, alkolün etkisini geciktiriyordu şu anda. Bugünlerde nelerle meşgulsün bakalım Peter diye sorarken, Peter adının samimi küçültmesini kullanıyordu. Marchenko'nun gözleri kısıldı. Niye soruyorsun? Hadi hadi Peter, biz çok eski arkadaşız seninle. 3 yıl önce Afganistan'da seni nasıl kıskaçtan kurtardım, unuttun mu? Bana bir iyilik borçlusun, neler oluyor? Marchenko hatırladı, başını ciddi ciddi salladı. 1984'te Hayber geçidi yakınında bir takım Müslüman asilere karşı bir GRU harekatını yönetiyordu. Afganistan'da baskınlar düzenleyen bir haydi parlak bir gerilla lideri vardı. Kendine üs olarak Pakistan'daki göçmen kamplarını kullanıyordu. Marchenko düşüncesiz bir kararla bir manga askere sınırı geçip onu yakalamaları için emir vermişti. Onları tuzağa düşüren patanlar gaddarca öldürdüler. Ama Marchenko'nun şansı yaver gitmiş, kurtulmuştu. Patanlar onu Pakistan yetkililerine teslim ettiler. Kuzeybatı sınırı yakınındaki sınır yetkililerinden bunun karşılığında kendilerine silah verilmesini bekliyorlardı. Marchenko fena sarsılmış, Karpov'dan yardım istemişti. Karpov o sıra illegaller müdürlüğünü yönetiyordu. İslamabad'daki kendi gizli Pakistan subaylarından en iyisini tehlikeye atmış, Rus'un kaçırılıp sınırı geçmesini sağlamıştı. O sıra büyük uluslararası bir skandal çıksa Marchenko mahvolurdu. Meslek hayatları o sefil ülkede son bulan bir yığın Sovyet subayına katılırdı o da. Evet tamam, sana borçluyum Zenya, ama bu son haftalarda ne yaptığımı sorma, özel görevdi. Kalbe fazla yakın yerdeydi, anlarsın, isim yok, gevezelik yok. Sosis gibi işaret parmağıyla burdunun yan tarafına da tıp tıp vurdu, başını hafifçe salladı. Karpov öne doğru eğildi. GRU generalinin bardağını 3. şişeden doldurdu. ''Tabii biliyorum, sorduğum için özür dilerim.'' dedi güven veren bir sesle. ''Bir daha ağzımı almam, bir daha operasyondan söz etmem.'' Marchenko parmağını ona doğru salladı, gözleri kanlıydı. Karpov'a ormanda tuzağa düşen boğayı hatırlatıyordu. Beyni acıdan ve kan kaybından değil, alkolden uyuşuyordu ama hala tehlikeliydi. Operasyon değil, operasyon değil, iptal edildi, lanet olası şey, gizlilik yemini ettik, hepimiz çok yüksek, aklına gelmeyecek kadar, bir daha sözünü etme ha. Dünyada etmem dedi Karpov bardakları tekrar doldururken. Marchenko'nun sarhoşluğundan yararlanıyor, onun bardağını kendininkinden fazla dolduruyordu. Ama kendi bakışını odaklaştırabilmek için de çaba harcaması gerekiyordu. 2 saat sonra son aktamarın 1/3'ü bitmişti. Marchenko çenesi göğsünde sızmış gibiydi. Karpov kadehini bir kez daha şerefe kaldırdı. Unutmanın şerefine dedi. Unutmanın mı? Marchenko kafasını şaşkın şaşkın salla. Benim bir şeyim yok. Sizi her içki masasında geçerim. Sızmıyorum ki ben. Yo diye düzeltti Karpov. Planın unutulması. Unutacağız tamam mı? Aurora mı? Tamam unut ama iyi fikirdi ama ha. İçtiler, Karpov yine doldurdu. Lanet olsun hepsine dedi. Filbinin tanrı belasını versin, profesörün de. Marchenko başını sallarken ağzını nişanlayamadığı brandy çenesinden damladı. Krilov mu? Eşşoğlu, unut hepsini. Karpov arabasına doğru sendeleyerek ilerlerken saat gecenin 12'si olmuştu. Bir ağaca dayandı, 2 parmağını boğazına attı, kusabildiğini karın üzerine kustu. Buz gibi havayı yuttu, içine çekti. Yararı oldu ama dağçaya kadar araba kullanmak yine de bir felaketti. Çamurluğunu sıyırdıktan, 2 büyük korku atlattıktan sonra neyse ki başardı. Ludmilla hala yatmamıştı, sabahlığıyla dolaşıyordu. Karpov'u yatağına yatırdı. Bu halde Moskova'dan buraya geldiğini sanarak epey de korktu. Cumartesi sabahı John Preston, Tonbridge'e oğlu Tommy'yi almaya gitti. Oğlunu ne zaman okuldan alsa çocuk susmamacasına konuşmaya başlardı. Yine öyle oldu. Son okul anıları, gelecek döneme ait planlar, aradaki tatille ilgili planlar, en iyi arkadaşlarını övmeler, sevmediklerini yerin dibine batırmalar. Çocuğun bavuluyla çantası bagajdaydı. Londra'ya kadar olan yolculuk Preston için cennetin müjdecisi gibi bir şeydi. Birlikte geçirecekleri bir haftayla ilgili bazı planlarından söz açtı. Planlar beğenilince sevindi. Çocuğun yüzü ancak bir haftanın sonunda annesinin o lüks pahalı Mayfair apartmanına döneceği hatırladığı zaman asıldı. Julia o apartmanda konfeksiyoncu dostuyla oturuyordu. Adam onun büyük babası olacak yaştaydı. Preston evde bir şeyler kırılır dökülürse genel havanın buz gibi soğuyacağından kuşkulanıyordu. Baba dedi Tommy tam Vauxhall köprüsünden geçerlerken. Niye gelip hepsinin yanında kalamıyorum ben? Preston içini çekti. Çocuğa bir evliliğin dağılmasını anlatmak kolay değildi. Maliyetini de hele çocuk 12 yaşında olursa. Çünkü dedi dikkatli annenle Archie henüz tam evli değil. Annene boşansın diye baskı yaparsam benden bakım parası diye bir para isteyebilir ve alabilir. Buna da ne yazık ki param yetmez. Yani hem kendime bakmaya, hem seni okutmaya, hem de ona bakmaya yetmez. O kadar çok değil maaşım. Ben parayı veremeyince de mahkeme senin annende kalmakla daha iyi bir yaşamın olacağını düşünebilir. O zaman birbirimizi bu kadar bile göremeyiz. İşin paraya dayandığını bilmiyordum dedi çocuk üzgün. Çoğu şey sonunda paraya dayanır. Hazin ama gerçek. Yıllar önce eğer ben üçümüze daha iyi bir yaşam sağlayabilseydim belki annenle ayrılmazdık. Ben orduda subaydım. Oradan çıkıp Adalet Bakanlığı'na gelince de para yine yetmedi. Sen tam ne yapıyorsun Adalet Bakanlığı'nda? Diye sordu çocuk. Annesiyle babasının yabancılaşması konusundan sıyrılıyordu. Çocuklar genellikle canlarını yakan konuları böyle çabucak kaldırıp atıverirlerdi bir kenara. Bir tür küçük memurum dedi Preston. Öf amma sıkıcı olmalı. Evet diye ona katıldı Preston. Herhalde öyle aslında. Yevgeni Karpov öğle vakti uyandığında kendini öyle feci hissediyordu ki yarım düzine aspirin ancak kendine gelmesini sağladı. Yemekten sonra biraz daha iyi gibiydi bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Kafasının arka tarafında bir şey vardı sanki. Bir yerlerde Krilov'un adını duyduğunu hayal meyal hatırlıyor gibiydi. Son zamanlarda. Tedirgin etti bu onu. Dağçada bulundurduğu kısaltılmış referans kitabı ona Profesör Krilov'la ilgili bir takım ayrıntılar verdi. Adı Vladimir İliç, tarihçi, Moskova Üniversitesi'nde profesör, partiye ömür boyu üye, Fen Akademisi'ne üye, Yüksek Sovyet'e üye falan filan. Bunları zaten biliyordu. Ama bir şey daha vardı. Karlara bata çıka ilerledi, kafasını eğmiş, derin düşüncelere dalmıştı. Oğulları son karlardan yararlanmak için kayaklarını almış çıkmışlardı. Ludmilla Karpova, kocasının ardı sıra yürüyordu. Canının sıkkın olduğunu bildiği için düşüncelerini yarıda kesmiyordu. Gece kocası geldiğinde durumuna şaşırmış ama biraz da memnun olmuştu. Hemen hiç içki içmediğini bilirdi, hele de böyle fazla. Demek bir kız arkadaşını ziyaret etmiş değildi. Belki de gerçekten GRU'dan bir arkadaşlığıylaydı. Komşuları dediklerinden biri. Ne olursa olsun bir derdi vardı ve küçük bir şey de değildi görünüşe göre. Saat 3'ten bir an sonra Karpov'un beynini zorlayan şey yüze çıktı. Karısının birkaç metre önünde zınk diye durdu. ''Tabii lanet olsun'' deyiverdi. Neşesi hemen yerine geldi. Ludmilla'nın koluna girdi. Yüzü gülüyordu. Birlikte dağçaya döndüler. General Karpov ertesi sabah bürosunda bir takım sessiz araştırmalar yapması gerektiğini biliyordu. Pazartesi akşamı Profesör Krilov'un Moskova'daki evine bir ziyaret yapacağını da biliyordu. Kısım. Pazartesi sabahı gelen telefon John Preston'u tam oğluyla evden çıkmak üzereyken yakaladı. ''Bay Preston, David Wynne Evans.'' Bir an bu isim Preston'a hiçbir şey ifade etmedi sonra cuma akşamı adamdan rica ettiği şey aklına geldi. ''Küçük metal parçanıza baktım, çok ilginç. Buraya gelip benimle biraz konuşabilir misiniz?''
''Aslında ben birkaç gün izinliyim.'' dedi Preston. ''Hafta sonu olabilir mi?''
Aldırmasın da biraz sessizlik oldu. Bence daha erken olsa, eğer biraz vakit ayırabilirseniz. Telefonda biraz ipucu verebilir misiniz? Yüz yüze konuşmak çok daha iyi, dedi Doktor Wynn Evans. Preston bir an düşündü. Tommy'yi o gün Windsor Safari Parkı'na götürüyordu ama orası da Berkshire'daydı zaten. Öğleden sonra uğrasam diye sordu, 5'te falan. 5'te olsun, dedi bilim adamı. Danışmada beni sorun, odama getirirler sizi. Profesör Krylov, Komsomolski Prospekt'teki bir blokun en üst katında oturuyordu. Penceresinden Moskova Nehri görünmekteydi ve üniversiteye de yakındı. General Karpov saat 6'dan biraz sonra zili çaldı, profesörün kendisi açtı. Konuğuna tanımayan bakışlarla baktı. ''Yoldaş Profesör Krylov?''
''Evet.''
''Adım General Karpov, bir iki kelime konuşabilir miyiz?'' diye soracaktım. Özel kimliğini gösterdi. Profesör Krylov bakıp inceledi, rütbeye baktı. Bu arada konuğun KGB 1. Başmüdürlüğünden olduğunu da öğrendi. Kartı yeri uzatıp Karpov'a girmesi için işaret etti. Onu iyi döşenmiş bir salona aldı, paltosunu asmak üzere alırken oturmasını rica etti. ''Bu şerefi neye borçluyum?'' diye sordu. Kendisi de Karpov'un karşısına oturduğunda. Kibar bir adamdı, o da nüfuzluydu. Bir KGB generalinden korkacak insan değildi. Karpov profesöre farklı davranması gerektiğini kavradı. Erita Filby'yi kandırıp ağzından şoförün varlığını öğrenebilir, Gregoriev'i korkutup konuşturabilir, Marchenko'yu sarhoş edebilirdi. Krylov ise partide yüksek düzeyli biriydi. Yüksek Sovyet'teydi, seçkinlerdendi. Vakit kaybetmeksizin kozlarını hızla ve acımasızca oynamaya karar verdi. Tek yolu buydu. Profesör Krylov, devletin çıkarları için bana bir şey söylemeniz gerekiyor. Plan Aurora ile ilgili neler bildiğinizi öğrenmek istiyorum. Profesör Krylov tokat yemiş gibi oldu. Sonra yüzü kıpkırmızı kesildi. General Karpov, kendi sınırınızın üzerine çıkıyorsunuz diye terslendi. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. ''Bence anlıyorsunuz,'' dedi Karpov dengeli bir sesle. ''Ve bana bu planın neyle ilgili olduğunu söylemeniz gerektiğine de inanıyorum.'' Profesör Krylov cevap olarak bir elini havaya kaldırdı. ''Yetkiniz lütfen.'' ''Yetkim, rütbem ve servisimdir,'' dedi Karpov. ''Yoldaş, genel sekreterden imzalı yetkiniz yoksa hiçbir yetkiniz yok demektir.'' Profesörün sesi buz gibiydi. Ayağa kalkıp telefona doğru yürüdü. Hatta bence bu sorgu tarzınıza sizden daha yüksek makamların dikkatini çekme zamanı geldi bile. Kulaklığı aldı, numarayı çevirmeye hazırlandı. Bu pek de iyi bir fikir olmayabilir, dedi Karpov. Danışman dostlarınızdan birinin, emekli albay Philby'nin ortadan kaybolduğunu biliyor muydunuz? Krylov numara çevirmeyi kesti. Ne demek kayboldu diye sordu. Şu ana kadar çok kesin olan özgüvenine ilk kuşku ve kararsızlık gölgesi düşmüştü. ''Lütfen oturup beni sonuna kadar dinleyin,'' dedi Karpov. Profesör oturdu. Dairenin iç tarafında bir kapı açıldı, sonra kapandı. Açıldığı anda iç odaların birinden caz müziği sesi geldi. Kapı kapanınca duyulmaz oldu. ''Kayboldu demek,'' diye açıkladı Karpov. ''Evinde yok, şoförü işinden çıkarılmış, karısınınsa onun nerede olduğundan da ne zaman döneceğinden de haberi yok. Dönmesi söz konusuysa tabii.'' Bir kumardı bu, çok da yüksek bir kumar. Ama profesörün bakışlarına bir kaygı gölgesi yerleşmişti. Kendini çabuk toparladı. ''Sizinle devlet işlerini tartışmama olanak yok yoldaş general, gitmenizi rica etmek zorundayım.'' ''O kadar kolay değil,'' dedi Karpov. ''Söyleyin profesör, Leonid adında bir oğlunuz var değil mi?'' Konunun apansız değişmesi profesörü iyice şaşırttı. ''Evet var, ne olmuş?'' ''Bırakın anlatayım,'' dedi Karpov. Avrupa'nın öbür tarafında John Preston'la oğlu ılık ilkbahar gününde Windsor Safari Parkı'ndan çıkmaktaydılar. ''Yolda bir tek yere uğramam gerek,'' dedi baba. ''Uzak sayılmaz, uzun süreceğini de sanmıyorum. Alder Maston'a hiç gittin mi sen?'' Çocuğun gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Bomba fabrikasına mı?'' ''Orası pek bomba fabrikası değil,'' diye düzeltti Preston. ''Bir araştırma kurumu.'' ''Vay canına, oraya mı gidiyoruz yoksa? Bizi içeri bırakırlar mı?'' Eh, beni bırakırlar. Sen otoparkta oturmak zorundasın ama uzun sürmez.
28. ayrımın sonu. Sayfa 275.